Ayrım 10. Anna koltuğun kollarını sıktı. Öyle ya da böyle bu doktordan gerçeği öğrenmeliydi. Gözlerimle bana ne yapacağınızı görmeden asla ameliyat olmayacağım. Doktor ayağa kalktı, özür belirten bir hareket yaptı. Çok üzgünüm, bu tip bir ameliyata psikolojik olarak hazır olduğunuzu sanmıyorum. Anna oturduğu yerden kıpırdamadı. Sakladığınız şey nedir? Lafiye donup kaldı. Sizden özür diliyorum. Size yara izlerinden söz ediyorum. Bana söz konusu bile olmadığını söylüyorsunuz. Size ameliyat fotoğraflarını görmek istediğimi söylüyorum. Reddediyorsunuz. Sakladığınız şey nedir? Doktor eğildi ve iki yumruğuyla masanın üzerine abandı. Günde 20'den fazla kişiyi ameliyat ediyorum hanımefendi. Salpetiye Hastanesi'nde plastik cerrahi dersi veriyorum. Bu insanların yüzlerini iyileştirerek onları mutlu etmeye dayanan bir meslektir. Bu mesleğin amacı bisturi yaralarından söz ederek veya kırılmış kemiklerin fotoğraflarını göstererek insanları ruhen travmaya uğratmak değildir. Ne aradığınızı bilmiyorum ama adresi şaşırdığınızdan eminim. Anna doktorun bakışlarını yakaladı. Siz bir yalancısınız. Lafiye doğruldu, kuşku dolu bir bakış attı. Ne? Ne? Çalışmanızı göstermeyi reddediyorsunuz. Elde ettiğiniz sonuçlar hakkında yalan söylüyorsunuz. Sizin bir sihirbaz olduğunuza inanmamı istiyorsunuz ama bir dolandırıcıdan başka bir şey değilsiniz. Mesleğinizdeki yüzlercesi gibi. Dolandırıcı kelimesi beklenen etkiyi yaptı. Lafiye'nin suratı karanlıkta parlayacak kadar beyazlaştı. Arkasını döndü ve panjurlu bir dolabı açtı. İçinden naylon föllü bir klasör çıkardı ve hışımla masanın üzerine koydu. Görmek istediğiniz bu mu? Klasörü açıp ilk fotoğrafı gösterdi. Bir eldiven gibi ters yüz edilmiş bir yüz. Kan dindirici penslerle deri etten ayrılmıştı. Yoksa bu mu? İkinci resmi çıkardı. Kıvrılmış dudaklar bir makas kan içindeki diş etlerini kesiyordu. Belki de bu, ha? Üçüncü fotoğraf küçük bir çekiçle burun deliklerinin birinin içine çivi çakıyordu. Anna resme bakmak için kendini zorladı. Midesi bulanmıştı. Bir sonraki fotoğrafta bir bisturi yuvasından fırlamış gibi duran bir gözün göz kapağını kesiyordu. Anna kafasını kaldırdı. Doktoru tuzağa düşürmeyi başarmıştı. Artık devam etmeye gerek yoktu. Bu tip operasyonlar sonucunda hiçbir iz kalmaması imkansız, dedi. Lafiye içini çekti. Yeniden dolabını karıştırdı. Sonra masanın üzerine ikinci bir klasör koydu. Bitkin bir sesle ilk fotoğrafı yorumladı. Bir alın düzleştirme operasyonu endoskopi yöntemiyle ameliyattan 4 ay sonra. Anna dikkatle operasyon geçirmiş yüzü inceledi. Aslında saç diplerinden aşağıya doğru her biri 15 milimetre uzunluğunda 3 çizgi vardı. Doktor sayfayı çevirdi. Kemik naklinde kullanılmak üzere yan kafa kemiğinden parça alma operasyonu. Müdahaleden 2 ay sonra. Fotoğraf saçları yeni uzamış bir kafayı gösteriyordu. Saçların altından S biçimindeki pembemsi yara izi net olarak görünüyordu. Saçlar hemen yarayı örter, diye ekledi. Zaten bir süre sonra da iz tamamen yok olur. Sayfayı çevirdi. Endoskopi yöntemiyle üçlü lifting, deri altı dikişi, eriyen iplik, bir ay sonra hemen hemen hiçbir iz kalmaz. Sayfada bir kulağın önden ve profilden iki fotoğrafı yer alıyordu. Anna kulak memesinin üst kısmında belli belirsiz zikzak biçiminde bir iz gördü. Boyun liposakşını, dedi Lafiye. Yeni bir fotoğrafı gösterirken operasyondan 2,5 ay sonra olduğunu söyledi. Burada gördüğünüz çizgi kaybolacak. Bu en az iz bırakan operasyondur. Bir sayfa daha çevirdi ve kışkırtıcı neredeyse sadistçe bir ses tonuyla devam etti. Tümünü görmek isterseniz işte elmacık kemiği nakli yapılmış bir yüzün skanografisi. Deri altındaki ameliyat izleri asla kaybolmaz. En etkili resim buydu. Kemikli kısmında vidalar ve ganglar bulunan maviye çalan bir ölü kafası. Anna klasörü kapattı. Size teşekkür ederim. Görmek istediğim kesinlikle buydu, dedi. Doktor masanın çevresini dolaştı, hala bu ziyaretin altındaki gizemli amacı anlamaya çalışıyordu. Ama ne istediğinizi anlayamıyorum, ne istiyorsunuz? Anna ayağa kalktı ve yumuşak siyah renkli mantosunu giydi ve ilk kez gülümsedi. Düşünüp karar vermem gerekiyor. Bölüm 19. Saat sabahın ikisiydi. Yağmur hala yağıyor, gök gürültüsü, yağmurun düzenli tıkırtısı devam ediyordu. Camlara, balkonlara, taş korkuluklara çarparak yankılanan damların sesi duyuluyordu. Anna salon penceresinin önünde ayakta duruyordu. Üzerinde bir sweatshirtle bir jogging pantolonu vardı, titriyordu. Bu ev ona hep soğuk geliyordu nedense. Gecenin karanlığında camdan dışarı asırlık çınar ağacının kopkuyu karaltısına dikkatle baktı. Boşlukta sallanan bir iskelet gözünün önüne geldi. Tüm yapraklarını dökmüş üzerine sadece ipliksi likenleri bulunan dalları, sokak lambalarının ışığı altında gümüş gibi parlayan bir iskelet. Sanki yırtıcı tırnaklarını geçirecek bir et, yani ilkbahar yapraklarını arıyordu. Gözlerini kaçırdı. Masanın üzerinde, önünde öğleden sonra estetik cerrahla olan randevusunun bitiminde satın aldığı eşyalar duruyordu. Maglite marka küçük bir el feneri, gece çekimi yapmayı da sağlayan polaroid bir fotoğraf makinesi. Bir saatten fazla bir süredir Lauren yatak odasında uyuyordu. Anna onun yanında kalmış, uykusunda onu gözlemişti. Lauren'ın uyurken hafif hafif titremelerini, uykuya geçerken vücudunun gevşemesini dikkatle incelemişti. Sonra da düzenli bir hal alan nefes alışlarını dinlemişti. İlk uyku, en derin uyku. Malzemelerini topladı, içinden dışarıdaki ağaca, açıklı kuyulu parke kaplı bu geniş salona, beyaz kanepelere elveda dedi. Ve bu evle ilgili bütün alışkanlıklarını. Eğer haklıysa, eğer düşündükleri gerçekse kaçması gerekiyordu. Ve tüm bu olan biteni anlamaya çalışması. Koridora çıktı. O kadar temkinli yürüyordu ki evin soluk alıp verdiğini, parkelerin gıcırdaması, kalorifer kazanının sesi, yağmurun dövdüğü camların tıkırtısını duyuyordu sanki. Yatak odasına yavaşça girdi. Yatağın yanına gelip fotoğraf makinesini başucu konsoluna ses çıkarmadan bıraktı. Sonra el fenerini yere doğru tuttu. Avucunu ısıtan küçük halojen ışık demetini yakmadan önce elini fenere siper etti. Bu şekilde nefesini tutarak kocasının üstüne doğru eğildi. Fenerin ölgün ışığında kocasının hareketsiz yüzünü gördü. Vücudu buruşmuş yatak örtüsünün altında kıvrılmış bir halde yatıyordu. Bu görüntü karşısında boğazı düğümlendi. Az kalsın gevşiyor, her şeyden vazgeçiyordu ama kendini topladı. Fenerin ışığını bir kez kocasının suratına tuttu. Hiç tepki yoktu, başlayabilirdi. Önce alnını incelemek için yavaşça saçlarını kaldırdı. Hiçbir şey bulamadı. Lafayette'nin gösterdiği fotoğraftakine benzer üç yara izinden eser yoktu. Feneri şakaklarına doğru indirdi. Herhangi bir iz görmedi. Yüzün alt kısımlarını, çeneyi, boynu fenerle taradı. En ufak bir anormallik görünmüyordu. Yeniden titremeye başladı. Ya tüm bunlar bir hezeyandan başka bir şey değilse, ya deliliğinin yeni bir safhasıysa, kasıldığını hissetti ama incelemesini sürdürdü. Lauren'ın kulaklarına doğru eğildi. Kafatasının üstünü kontrol etmek amacıyla hafifçe yan kafa kemiğinin üst kısmına bastırdı. Herhangi bir eksiklik yoktu. Bir dikiş izi görmek umuduyla yavaşça göz kapaklarını kaldırdı, bulamadı. Hiçbir şey bulamadı. Burun kanatlarına, burun deliklerinin içine dikkatle baktı. Sonuç yine olumsuzdu. Ter içinde kalmıştı. Nefes alıp verirken gürültü etmemeye çalışıyordu ama soluğunun burun deliklerinden ağzından çıkmasını engelleyemiyordu. Başka bir yerde daha yara izi olma ihtimali vardı. Kafatasının üstünde S biçiminde bir dikiş izi. Doğruldu, elini yavaşça Lauren'ın saçlarının arasına soktu. Her saç tutamını kaldırarak feneriyle her saç köküne bakıyordu. Yoktu. En ufak bir iz, en ufak bir kabartı bile yoktu. Yoktu, yoktu. Şimdi bütün tedbiri elden bırakmış Lauren'ın saçlarına büyük bir hışımla karıştırıyor, bir yandan da hıçkırarak ağlıyordu. Bu kafa ona ihanet etmiş, deli olduğunu ispatlamıştı. Bir el aniden Anna'nın bileğini yakaladı. Ne yapıyorsun, delirdin mi? Anna geriye doğru sıçradı, fener elinden düştü. Lauren yatakta doğrulmuştu. Baş ucu konsolunda duran gece lambasını yaktı. Ne yapıyorsun, delirdin mi? Lauren yerde duran Maglite marka el fenerini, masanın üzerindeki polaroid fotoğraf makinesini gördü. Tüm bunlar ne anlama geliyor, ne yapmak istiyorsun? Diye gergin bir şekilde sordu. Anna cevap vermedi. Duvara yaslanmış bitkin bir haldeydi. Lauren üzerindeki örtüyü attı ve ayağa kalktı. Yerdeki el fenerini aldı. Fenere dikkatle baktı, bıkkın bir hali vardı. Sonra Anna'nın yüzüne doğrulttu. ''Beni mi inceliyorsun? Gece yarısı. Tanrım, ne arıyorsun?'' Anna hala susuyordu. Lauren eliyle alnını sıvazladı ve bezmiş bir halde içini çekti. Üzerinde sadece bir külot vardı. Yandaki gardırop odasının kapısını açtı ve içeriden bir blue jean ile bir kazak aldı. Tek kelime etmeden giyindi. Sonra Anna'yı yalnızlığı ve deliliğiyle tek başına bırakarak odadan çıktı. Anna dayandığı duvardan yavaşça yere doğru kaydı ve halının üzerinde büzüldü. Hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir şey hissetmiyordu. Her geçen saniye biraz daha artan kalp atışlarının dışında. Lauren yeniden odanın kapısında belirdi. Cep telefonu elindeydi. Yüzünde bir gülümseme vardı. Merhametle başını sallıyordu. Birkaç dakika içinde sakinleşmiş, aklının sesini dinlemiş gibiydi. Yavaş bir sesle telefonu işaret ederek konuştu. Her şey düzelecek. Eri'yi aradım. Yarın seni enstitüye götüreceğim. Anna'ya doğru eğilip onu kaldırdı. Sonra ağır ağır yatağa götürdü. Anna karşı koymadı. Lauren sanki kırılmasından ya da tam tersine yeni bir çılgınlık yapmasından korkuyormuş gibi Anna'yı yatağa oturtturdu. Her şey yoluna girecek. Anna kabullendi. Gözlerini Lauren'ın başucu konsolunun üstündeki fotoğraf makinesinin yanına bıraktığı el fenerinden ayırmıyordu. Mırıldandı. Biyopsi yok. Sonda yok. Ameliyat olmak istemiyorum. İlk başta Eric sadece bazı yeni tetkikler yapacak. Parça alma işlemini, yani biyopsiye gerek kalmaması için elinden gelen gayreti gösterecek. Sana söz veriyorum. Her şey yoluna girecek. Anna'yı öptü. Bir uyku ilacı vermeyi teklif etti, Anna reddetti. Lütfen, diye ısrar etti Lauren. Anna ilacı içmeye razı oldu. Ardından Lauren onu yatağa yatırıp üstünü örttü, kendisi de yanına uzandı ve şefkatle sarıldı. Kendi tedirginliği hakkında tek bir söz söylemedi. Karısının bu deliliği karşısında kendi bunalımını düşünmedi. Gerçekten Lauren ne düşünüyordu? Ondan kurtulduğu için rahatlamış mıydı? Az sonra Anna, Lauren'ın düzenli bir biçimde soluk alıp verdiğini duydu. Uykuya geçmişti. Böyle bir durumda nasıl yeniden uyuyabilirdi? Ama belki de bu olayın üstünden çok uzun saatler geçmişti. Anna zaman mevhumunu kaybetmişti. Yanağını kocasının göğsüne dayadı, kalp atışlarını dinledi. Ruh sağlığı yerinde olan, korkmayan insanların sakin kalp vuruşlarıydı bunlar. Yavaş yavaş içtiği sakinleştiricinin etkisini hissetmeye başladı. Vücudunun içinde bir uyku çiçeği büyümekteydi. Yatağın rotadan saptığı ve ana karadan ayrıldığı hissine kapıldı. Ağır ağır karanlıkların içinde yüzüyordu sanki. Bu akıntıya karşı mücadele etmek için kendinde en ufak bir direnme gücü bulamıyordu. Kendini akan dalgalara bırakmaktan başka yapacağı bir şey yoktu. Lauren'a doğru biraz daha sokuldu ve salon penceresinin karşısında yağmur altında parıldayan çınar ağacını düşündü. Çıplak dalları tomurcuklarla ve yapraklarla dolmayı bekliyordu. Yaklaşmakta olan kendisinin göremeyeceği ilkbaharı. Oysa akıllı yaratıkların dünyasında son mevsimini yaşıyordu. 20. Bölüm. Anna, ne yapıyorsun? Geç kalacağız. Duştan dökülen sıcak suyun altında Anna Lauren'u güçlükle duydu. Sadece ensesine çarptıktan sonra vücudundan süzülüp ayaklarının dibinde patlayan damlalara bakıyor, bazen de yüzünü duştan hızla akan suya doğru kaldırıyordu. Bütün vücudu sıcak suyun etkisiyle gevşemiş ve rahatlamıştı. Ruhen uysallaşmış gibiydi. Uyku ilacının sayesinde birkaç saat uyumayı başarmıştı. Bu sabah kendini sakin, dingin, başına gelebileceklere karşı duyarsız hissediyordu. Umutsuzluğu tuhaf bir sakinliğe dönüşmüştü. Bir tür mesafeli barış. Anna, çabuk ol lütfen. Tamam, geliyorum. Duştan çıktı ve lavabonun önünde yerde duran tahta ızgaraya atladı. Saat 8.30'du. Lauren giyinmiş, parfümünü sürmüş, banyo kapısının arkasında yerinde duramıyordu. Anna hızla iç çamaşırının üstüne siyah yün bir elbise giydi. Vücudu sımsıkı saran Kenzo marka kapalı bir elbiseydi. Belli bir stili olan fütürist bir matem giysisini andırıyordu. Tamamen duruma uygun bir elbise. Bir fırça aldı ve saçlarını taradı. Banyodaki buhar nedeniyle aynada bulanık bir yansımadan başka bir şey görmüyordu. Zaten o da bunu yeğliyordu. Birkaç gün, belki birkaç hafta içinde tüm gerçek bu opak aynadaki görüntü gibi olacaktı. Hiç kimseyi tanımayacak, hiçbir şeyi anlayamayacak, çevresindeki her şey yabancılaşacaktı. Kendi deliliğiyle ilgilenemeyecek, kalan aklının son kırıntılarının yok olmasını bile engelleyemeyecekti. Anna! Buradayım! Laura'nın aceleciliğine güldü. Geç kalmaktan veya deli karısının vazgeçmesinden korkuyordu. Aynanın üzerindeki buğul dağılıyordu. Anna sıcak suyun etkisiyle kızarmış ve şişmiş suratını gördü. Zihninde Anna Hames'e elveda demişti ve Clotilde çikolata evine gelincik gibi kıpkırmızı dudaklı psikiyatr Mathilde Wilcroy'a da. Kendini Henri Becquerel Enstitüsü'ndeymiş gibi hissediyordu. Dış dünyayla hiçbir teması olmayan beyaz ve kapalı bir oda. Ona gereken de buydu. Kendini yabancı ellere teslim etmek, hemşirelerin ellerine bırakmak için neredeyse sabırsızlanıyordu. Biyopsi fikrine bile alışmaya başlıyordu. Kafatasından içeri sokulacak ve ağır ağır beynine doğru inecek, belki de hastalığının nedenini ortaya çıkaracak bir sonda fikrine. Aslında tedavi olmakla alay ediyordu. Sadece yok olmak, buharlaşmak ve artık kimseyi rahatsız etmemek istiyordu. Her şey durduğunda Anna hala saçını tarıyordu. Aynada perçeminin altında aşağıya doğru inen üç yara izi fark etti. Bir an buna inanamadı. Sol eliyle aynanın üzerinde kalmış buğuyu sildi ve iyice yaklaştı. Soluğu kesilmişti. İzler belli belirsizdi ama oradaydı, alnının üstünde. Estetik ameliyatın yara izleri. Geçen gece boşu boşuna başka yerlerde aradığı izler. Bağırmamak için yumruğunu ısırdı ve iki büklüm oldu. Midesi lav yutmuş gibi yanıyordu. Anna, delirdin mi? Geç kalıyoruz. Laura'nın çağrıları başka bir dünyadan geliyor gibiydi. Titremelerle sarsılan Anna doğruldu. Aynadaki görüntüsüne bir kez daha baktı. Kafasını çevirdi ve bir parmağıyla sağ kulak kepçesini büktü. Yan kafa kemiğinin üstünden aşağıya doğru uzanan beyazımsı çizgiyi gördü. Diğer kulağın arkasında da aynı iz vardı. Aynadan hafifçe uzaklaştı. Titremelerine hakim olmak için iki eliyle lavaboya dayandı. Sonra çenesini aynaya doğru kaldırdı. Başka bir iz. Bir liposuction ameliyatının göstergesi olacak küçük bir belirti arıyordu. Bulmakta zorluk çekmedi. Başı dönmeye başladı. Midesine bir yumruk yemiş gibiydi. Başını eğdi. Son işareti kemik alındığını gösteren S biçimindeki dikiş izini bulmak için saçlarını araladı. Pembemsi yılan saç derisinin üstünde onu bekliyordu. Tıpkı iğrenç bir sürüngen gibi. Bayılmamak için lavaboya biraz daha sıkı tutundu. Gerçek bir balyoz gibi beynine iniyordu. Artık bundan kaçamazdı. Başı öne eğik, saçları yüzüne dökülmüş, içine düştüğü uçurumu düşünüyordu. Yüzünü değiştirmiş, estetik olmuş biri varsa o da kendisiydi.